Ayrım 22.
Ama diferansiyel hesabın ilk tanıtlamalarından başlayarak yüksek matematiğin hemen bütün tanıtlamaları, titiz bir biçimde konuşmak gerekirse ilkel matematik bakımından yanlıştır. Diyalektik planda elde edilen sonuçlar, buradaki durumda olduğu gibi biçimsel mantık aracıyla tanıtlanmak istenince başka türlü olamaz. Bay Düring gibi katılaşmış bir metafizikçiye neyi olursa olsun yalnızca diyalektik aracıyla tanıtlamaya kalkmak boşuna çaba olur, tıpkı sonsuz küçük hesap ilkelerini zamanlarının matematikçilerine tanıtlamaya kalkmanın Leibniz ve öğrencileri için boşuna çaba olduğu gibi. Diferansiyel o matematikçilerde göreceğimiz gibi içinde diferansiyelin de bir rol oynadığı yatsımanın yatsınmasının Bay Düring'de neden olduğu kargaşalıkların tıpkısını uyandırıyordu. O baylar bu arada ölmedikleri ölçüde inandırıldıkları için değil ama sonuçlar hep doğru çıktığı için sonunda surat asarak boyun eğdiler. Bay Düring kendisinin de söylediği gibi daha ancak 40'ında eğer dilediğimiz denli uzun yaşarsa onun başına da aynı serüven gelebilir. Ama Bay Düring'in yaşamını bu derece berbat eden ve onda Hristiyanlıktaki kutsal ruha karşı günahla aynı bağışlanmaz suç rolünü oynayan o korkunç yatsımanın yatsınması nedir peki? Eski idealist felsefenin onu altında sakladığı ve Bay Düring yapısındaki onulmaz metafizikçilerin orada saklamakta yarar görmeye devam ettikleri gizemli karışık şeyler yığını ortadan kalkar kalkmaz, bir çocuğun bile anlayabileceği, her yerde ve her gün olan çok yalın bir şey. Bir arpa tanesi alalım. Böyle milyarlarca arpa tanesi öğütülür, pişirilir, sonra da tüketilir. Ama eğer böyle bir arpa tanesi kendisi için normal koşullar bulursa, eğer elverişli bir toprağa düşerse, ısı ve yaşlığın etkisi altında onda özgül bir dönüşüm olur, çimlenir. Tane tane olarak yok olur, yatsınır, onun yerine ondan doğan bitki geçer, tanenin yatsınması. Ama bu bitkinin normal ömrü nedir? Büyür, gelişir, döllenir ve sonunda yeni arpa taneleri verir ve bu taneler olgunlaşır olgunlaşmaz sap solar, yatsınır. Bu yatsımanın yatsınmasının sonucu olarak elimizde gene başlangıçtaki arpa tanesi ama tek başına değil, sayısı 10, 20, 30 kez artmış bir biçimde bulunur. Tahıl türleri çok büyük bir yavaşlıkla değişirler ve böylece bugünkü arpa bundan 100 yıl önceki arpaya adamakıllı benzer kalır. Ama plastik bir süs bitkisi, örneğin bir dalya ya da bir orkide alalım. Tohum ve tohumdan doğan bitkiyi bahçıvan ustalığıyla işleyelim. Bu yatsımanın, yatsınmasının sonucu olarak, yalnızca daha çok tohum değil ama daha da güzel çiçekler veren, nitelikçe daha iyi bir tohum elde ederiz ve bu sürecin her yinelenmesi, her yeni yatsımanın yatsınması bu yetkinleşmeyi pekiştirir. Bu süreç arpa taneleri bakımından olduğu gibi böceklerden çoğu, örneğin kelebekler bakımından da böyle olur. Kelebekler yumurtanın yatsınmasıyla yumurtadan doğar, cinsel olgunlaşmaya kadar değişmelerini tamamlar, çiftleşir ve çiftleşme süreci tamamlanıp da dişi çok sayıdaki yumurtalarını yumurtlar yumurtlamaz ölmeleri sonucu bu kez de kendileri yatsınmış olurlar. Öteki bitki ve öteki hayvanlarda sürecin bu yalınlıkla olmaması, bunların yok olmadan önce bir tek kez değil, birçok kez tohum, yumurta ya da yavru vermeleri, şu anda bizim için önemli değil. Biz burada yalnızca yatsımanın yatsınmasının, organik dünyanın iki çevresinde de gerçekten ortaya çıktığını göstermek istiyoruz. Ayrıca tüm yer bilim bir yatsınmış yatsımalar dizisi, bir eski mineral oluşumların ardışık yok olmaları ve yeni oluşumların tortu çökmeleri dizisidir. En başta akışkan yağının soğumasıyla meydana gelen ilk yer kabuğu denizlerin, meteorolojinin ve atmosferik kimyanın etkisi altında parçalara ayrılır ve bu ufalanmış yığınlar katmanlar biçiminde deniz dibine çökerler. Deniz dibinin yer yer deniz yüzeyi üstüne çıkması, bu ilk katmanlaşan parçaları, yeni baştan yağmurun, mevsimlerle değişen ısının, oksijen ve atmosferdeki karbonik asidin etkisi altında bırakır. Bu etkiler yer yuvarlağının içinden çıkarak birçok katmanlar içinden geçmiş bulunan önce erimiş, sonra da soğumuş bir durumdaki kayalık yığınlar üzerinde de kendilerini gösterirler. Böylece milyonlarca yüzyıl boyunca yeni katmanlar oluşmak, büyük bölümü bakımından yok olmak ve gene yeni katmanlar oluşmasına yardım etmekten geri kalmazlar. Ama sonuç çok olumludur. En yoğun ve en çeşitli bir bitkisel oluşumu sağlayan mekanik ufalanma durumunda, en çeşitli kimyasal öğelerin işin içine karıştığı bir toprağın meydana gelmesi. Matematikte de böyle. Herhangi bir cebirsel büyüklüğü, örneğin a'yı alalım. Bunu yatsırsak, eksi a'yı elde ederiz. Bu yatsımayı, eksi a'yı, eksi a ile çarparak yatsıyalım. Artı a kareyi, yani ilk olumlu büyüklüğü elde ederiz. Ama daha yüksek bir derecede, ikinci derecede. Gene a kareye varmak için artı a'yı kendisiyle çarparak aynı a kareyi elde edebileceğimizin burada da bir önemi yok. Çünkü yatsınmış yatsıma a kare içinde öylesine yapışıp kalmıştır ki, a kare her durumda 2 kare köke, yani a ile eksi a'ya sahiptir. Ve yatsınmış yatsımadan kare içinde bulunan olumsuz kökten bu kurtulma olanaksızlığı, ikinci derecede denklemlerden başlayarak iyice duyulan bir önem kazanır. Yatsınmanın yatsınması yüksek çözümlemede, Bay Düring'in kendisinin matematiğin en yüksek işlemleri olduğunu söylediği ve günlük dilde diferansiyel ve entegral hesap denilen bu sonsuz derecede küçük büyüklüklerin toplanmasında kendini daha da çarpıcı bir biçimde gösterir. Bu tür hesaplar nasıl yapılır? Örneğin belirli bir problemde biri her durum için belirli bir oranda değişmedikçe öteki de değişmeyen x ve y gibi iki değişen büyüklüğüm var. Bunların diferansiyelini alıyorum, yani x ve y'yi ne denli küçük olursa olsun herhangi bir gerçek büyüklük karşısında yok olacak, x ve y'den karşılıklı oranlarından ama deyim yerinde ise hiçbir maddesel temeli olmayan, hiçbir niceliği bulunmayan nicel bir orandan başka bir şey kalmayacak denli, sonsuz derecede küçük varsayıyorum. Dx bölü dy buna göre 2x ve y diferansiyelinin oranı 0 bölü 0 olur ama x bölü y'nin dışa vurumu olarak konmuş 0 bölü 0. İki yetik büyüklük arasındaki bu ilişkinin durağanlığa yükseltilmiş yok olmaları anının bir çelişki olduğuna ancak şöyle bir değiniyorum. Ama bu çelişki bizi matematiği genel olarak 200 yıla yakın bir süreden beri şaşırttığından çok şaşırtmaz. Dipnot. Engels burada limite geçiş kavramını çözümlüyor. O sıralarda yeni bulunmuş olan bu kavram, Cauchy, türev, integral ve diziler hesabının temelinde yatmakta devam eder. Peki burada x ve y'yi yatsımadımsa, ama metafiziğin yatsıdığı gibi artık bir daha kendime tasa etmeyecek derecede yatsıma değil, veri duruma uygun düşen biçimde yatsıma, başka ne yaptım? Artık x ve y yerine önümdeki formül ya da denklemlerde onların yatsınmaları olan dx ve dy var. Bundan böyle hesaplamaya bu formüllerle devam ediyor. Dx ve dy ile bazı ayrım yasalarına bağlı olsalar da gerçek büyüklükler olarak işlem yapıyor, yatsımayı yatsıyor, yani diferansiyel formülü entegre ediyor, dx ve dy yerine gerçek x ve y büyüklüklerine yeni baştan erişiyorum. Ama diyelim baştaki kadar az ilerlemiş bulunmuyorum. Tersine bayağı geometri ve cebirin üzerinde belki de boş yere kıvranacakları problemi çözmüş bulunuyorum. Tarihte durum başka türlü değil. Bütün uygar halklar işe toprağın ortak mülkiyetiyle başlarlar. Belirli bir ilkel aşamayı aşan bütün halklarda bu ortak mülkiyet, tarımın gelişmesi için de üretim için bir engel durumuna gelir. Az çok uzun aracı yaşamalardan sonra ortadan kaldırılır, yatsınır, özel mülkiyet biçimine dönüştürülür. Ama tarımın, toprağın özel mülkiyeti sayesinde erişilmiş daha yüksek bir gelişme aşamasında, tersine bu kez özel mülkiyet üretim için bir engel durumuna gelir. Küçük toprak mülkiyeti bakımından olduğu denli, büyük toprak mülkiyeti bakımından da bugün olduğu gibi. toprağın özel mülkiyetinin yatsınmasına, yeni baştan ortak mülkiyet biçimine dönüştürülmesine yönelen istemin bir zorunluluk niteliğiyle ortaya çıktığı görülür. Ama bu istem, eski ilkel ortak mülkiyetin canlandırılması anlamına değil, üretim için bir engel olmak şöyle dursun, tersine kolektif mülkiyetin üretimi engellerinden en iyi kurtaracak ve ona modern kimyasal bulgular ve mekanik buluşlardan tam bir yararlanmayı en iyi sağlayacak olan, çok daha yüksek ve çok daha gelişmiş bir biçiminin kurulması anlamına gelir. Bir örnek daha. Antik felsefe doğal bir ilkel materyalizmdi. Bu niteliğiyle düşünce ile madde arasındaki ilişkiyi açığa çıkartmakta yeteneksiz kalıyordu. Ama bu konuda açıklığa kavuşma zorunluluğu önce maddeden ayrı bir ruh öğretisine, sonra bu ruhun ölmezliğinin ileri sürülmesine, en sonra da tek tanrıcılığa götürdü. Yani ilk çağ materyalizmi idealizm tarafından yatsındı. Ama felsefenin daha sonraki gelişmesi içinde bu kez idealizm savunulamaz bir duruma geldi ve modern materyalizm tarafından yatsındı. Modern materyalizm, yani yatsımanın yatsınması, eski materyalizmin yalın bir yeniden kurulması değildir ama onun sürüp giden temellerine, felsefe ve doğa bilimlerinin iki kez bin yıllık bir evrimin olduğu gibi bu 2000 yıllık tarihin kendisinin de bütün bir düşünce içeriğini ekler. Her şeyden sonra artık bu bir felsefe değil ama ayrı bir bilimler bilimi dışında gerçek bilimler içinde yararlılığını gösterecek ve kullanılacak yalın bir dünya görüşüdür. Demek ki felsefe burada kaldırılmış, yani aynı zamanda hem aşılmış hem de korunmuş biçiminde aşılmış, gerçek içeriğinde korunmuştur. Bay Düring'in sözcük oyunlarından başka bir şey görmediği yerde, demek ki daha yakın bakınca gerçek bir içerik bulunur. En sonu, Düring'in düzmece eşitlik öğretisinin solgun bir kopyasından başka bir şey olmadığı, Rousseau'nun eşitlik öğretisi de ve üstelik Hegel'in doğumundan 20 yıldan çok bir süre önce, Hegel'in yatsımanın yatsınması, ebe kadın görevini görmedikçe gerçekleşmez. Ve bundan utanmak şöyle dursun, bu öğreti ilk sunuluşunda hemen hemen çalımla kendi diyalektik kökeninin damgasını sergiler. Doğal ve yabanıl durumunda insanlar eşitti ve Rousseau henüz dili doğal durumun bir bozulması olarak aldığı için aynı türden hayvanlar arasındaki bu türün bütün genişliği içinde geçerli eşitliği, Hakel tarafından son zamanlarda varsayımsal bir biçimde alal, dilden yoksun olarak sınıflandırılmış bulunan o insan hayvanlara uygulamakta yerden göğe değin haklıdır. Ama bu eşit insan hayvanlar kendilerini öteki hayvanlardan üstün kılan bir özgürlüğe sahipti. Yetkinleşme anıklığı, la perfectibilité, zamanla gelişme olanağı, dipnot, Hakel, natürliche Schöpfungsgeschichte, 4. baskı Berlin 1873, sayfa 590-591. Hakel'in varsayımı Eugène Dubois tarafından 1894'te Pithecanthropus erectus'un bulgulanmasını önceliyordu. Ve bu eşitsizliğin nedeni oldu. Demek ki Rousseau eşitsizliğin doğuşunda bir ilerleme görür. Ama bu ilerleme karşıt, antagonist bir ilerlemeydi, aynı zamanda bir gerilemeydi de. Bütün daha sonraki doğal durumdan sonraki ilerlemeler, görünüşte bireyin yetkinleşmesine ama gerçekte türün düşkünleşmesine doğru atılmış adımlardı. Metalurji ve tarım, türetimi bu büyük devrimi meydana getiren iki zanaat oldu. Balta girmemiş ormanın işlenmiş toprak durumuna dönüşmesi ama mülkiyet aracıyla sefalet ve köleliğin de ortaya çıkması. İnsanları uygarlaştıran ve insan türünü bozan şey, ozana göre altın ve gümüş ama filozofa göre demir ve buğdaydır. Dipnot, Rousseau, Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité, Edition Sociale, 1971, sayfa 118. Uygarlıktaki her yeni ilerleme aynı zamanda eşitsizlikte de yeni bir ilerlemedir. Uygarlıkta doğmuş toplumun kurduğu bütün kurumlar ilk ereklerinin tersine dönerler. Halkların başkanlarını kendilerini köleleştirmek için değil, özgürlüklerini savunmak için seçtikleri söz götürmez bir şey ve tüm siyasal hukukun temel kuralıdır. Dipnot, Rousseau'nun yukarıdaki aynı eseri. Sayfa 129. Ama gene de bu başkanlar zorunlu olarak halkların baskıcıları haline gelir ve bu baskıyı doruğuna çıkartılmış eşitsizliğin yeniden kendi karşıtı durumuna dönüştüğü, eşitlik nedeni durumuna geldiği, despot karşısında herkes eşittir yani sıfıra eşittir, noktaya değin götürürler. Eşitsizliğin son derecesi ve çemberi kapayan ve hareket noktamıza erişen son nokta işte burasıdır. Bütün bireyler hiçbir şey olmadıkları ve uyrukların egemeninin isteğinden başka bir yasaları bulunmadığı için işte burada yeni baştan eşit duruma gelirler. Dipnot, Rousseau'nun aynı eseri sayfa 142. Ama despot ancak zor sahibi olarak egemendir ve bu nedenle baştan atılabildiği anda zora karşı söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Onu yalnızca güç tutuyordu, onu ancak güç devirir, böylece her şey doğal düzene göre olup biter. Dipnot, Rousseau'nun aynı eseri sayfa 142-143. Ve böylelikle eşitsizlik bir kez daha eşitliğe dönüşür ama dilden yoksun ilkel insanın o eski doğal eşitliğine değil, toplum sözleşmesinin yüksek eşitliğine. Baskıcılar baskı altına alınırlar. Bu yatsımanın yatsınmasıdır. Demek ki Rousseau'da yalnızca Marx'ın kapitalinde izlenen düşünce gidişine insanı şaşırtacak kadar benzeyen bir düşünce gidişi değil ama hatta ayrıntıda bile Marx'ın kullandığı bütün bir diyalektik gelişimler dizisinin kullanıldığını da görüyoruz. Özü gereği karşıt olan ve bir çelişki içeren süreçler, bir ucun ekstrem, kendi karşıtına dönüşümü, en sonu bütünün çekirdeği olarak yatsımanın yatsınması. Demek ki Rousseau her nedenli 1754'te Hegelci jargonu konuşamıyorduysa da, gene de Hegel'in doğumundan 23 yıl önce Hegelci veba, çelişki diyalektiği, logos öğretisi, tanrı bilim ve benzeri tarafından derinden derine kemirilmiş bulunuyordu. Ve Bay Düring, Rousseau'nun eşitlik teorisini yavanlaştırarak iki utkun adamcağızı ile oynarken, hanidir ister istemez yatsımanın yatsınmasının kolları arasında kaydığı eğim üzerinde bulunur. İki adamın eşitliğinin içinde geliştiği, ideal durum olarak sunulan durum, felsefenin 271. sayfasında ilkel durum olarak nitelenir. Ne var ki 279. sayfaya göre bu ilkel durum, soygun sistemi tarafından zorunlu olarak ortadan kaldırılır, birinci yatsıma. Ama işte şimdi biz gerçeksel felsefe sayesinde soygun sistemini ortadan kaldırıp onun yerine eşitliğe dayanan Bay Düring türetimi ekonomik komünü kurduğumuz noktaya varmış bulunuyoruz. Yatsımanın yatsınması daha yüksek bir aşamada eşitlik. Yüce kişiliğinde yatsımanın yatsınması cehennemlik günahını işleyen Bay Düring'in görünüşü ne eğlendirici, çevreni ne kurtarıcı bir biçimde genişleten bir seyirlik. Peki yatsımanın yatsınması nedir? Son derece genel ve işte bu yüzden büyük bir önem ve büyük bir değer taşıyan doğanın, tarihin ve düşüncenin bir gelişme yasası. Görmüş bulunduğumuz gibi hayvanlar ve bitkiler dünyası bakımından yer bilim, matematik, tarih, felsefe bakımından geçerli olan ve Bay Düring'in karşı gelmesine ve kafa tutmasına karşın farkına varmadan kendi yordamınca uyma zorunda kaldığı yasa. Bu işin yatsımanın yatsınması olduğunu söylediğim zaman, örneğin arpa tanesi tarafından çimlenmeden taneyi taşıyan bitkinin yok olmasına değin izlenen özel gelişme üzerine hiçbir şey söylemediğim kendiliğinden anlaşılır. Gerçekten diferansiyel hesap da yatsımanın yatsınması olduğu için, önermeyi tersine çevirmekle bir arpa filizinin diferansiyel hesap ya da hatta inan olsun, sosyalizm olduğu saçmalığını ileri sürmüş olmaktan başka bir şey yapmış olmazdım. Bununla birlikte metafizikçilerin diyalektiğin sırtına hiç durmadan yükledikleri şey de işte budur. Eğer bütün bu süreçler üzerine bunlar yatsımanın yatsınmasıdır dersem, bunların hepsini birden bu tek hareket yasası altında kavramış ve bu nedenle de tek başına alınmış hiçbir özel sürecin özelliklerini hesaba katmamış olurum. Gerçekte diyalektik doğanın, insan toplumunun ve düşüncenin hareket ve gelişme yasaları biliminden başka bir şey değildir. Şöyle bir karşı koymada da bulunabilir. Burada gerçekleşen yatsıma, gerçek bir yatsıma değil. Bir arpa tanesini onu öğüterek, bir böceği üzerine basarak, A olumlu büyüklüğünü onu çizerek de yatsırım. Ya da gül, gül değildir diyerek, gül güldür önermesini yatsırım. Ve eğer bu önermeyi yeniden yatsır ve gül gene de güldür dersem, bundan ne sonuç çıkar? Bu karşı komalar gerçekte metafizikçilerin diyalektiğe karşı belli başlı ve bu sınırlı düşünce biçimine tamamen yaraşır kanıtlarıdır. Yatsımak diyalektikte yalnızca hayır demek ya da bir şeyin var olmadığını söylemek ya da onu herhangi bir biçimde yok etmek anlamına gelmez. Spinoza şöyle diyordu: Omnis determinatio est negatio. Her sınırlama ya da belirleme aynı zamanda bir yatsımadır. Dipnot, formül 2 Haziran 1674 günlü bilinmeyen birine yazılmış bir mektupta bulunur. Bakınız, Correspondance de Baruch de Spinoza, mektup 50. Ve ayrıca yatsımanın türü burada sürecin önce genel, sonra da özel doğası tarafından belirlenir. Yalnızca yatsımamalı ama yatsımayı yeniden ortadan kaldırmayalım da. Öyleyse birinci yatsımayı ikincisi olanaklı kalacak ya da olanaklı bir duruma gelecek bir biçimde var etmek gerekir. Ve bu nasıl olacak? Tek başına alınmış her durumun özgül doğasına göre. Eğer bir arpa tanesini öğütür, eğer bir böceği ezersem, birinci eylemi gerçekleştirmiş ama ikinciyi olanaksız kılmış olurum. Demek ki şeylerin her türünün ortaya bir gelişme çıkacak biçimde kendi özgül yatsınma türü vardır ve her fikir ve kavram türü içinde bu böyledir. Sonsuz küçük hesapta olumsuz köklerden olumlu üsler meydana getirilmesinde olduğundan başka türlü yatsınır. Öteki her şey gibi bunu da öğrenmek gerek. Eğer yalnızca arpa filiziyle sonsuz küçük hesabın yatsımanın yatsınmasına bağlı olduklarını bilirsem, sesin tellerin boyutu ile belirlenmesi yalın yasalarına dayanarak hemen keman çalabildiğimden daha çok ne başarıyla arpa yetiştirmesini ne de diferansiyel ve entegral almasını becerebilirim.